Merhabalar, ben Görkem Gömeç, namı diğer Çevreci Geek. Bugün günlerden pazar, tarih 28 Kasım 2021. 2021 yılının 47. haftasını bitiriyoruz. Umarım önümüzdeki hafta sizin için harika bir hafta olur. Şimdi gelin beraber bu haftanın öne çıkan ve iklim kriziyle süre bir yaşama dokunan haberlerine bir göz atalım. Son dakikada gol yiyerek bitirdiğimiz COP26 zirvesinden sonra Türkiye'nin gündemi faiz ve kur üzerinden şekil almaya başladı. Haklı şekilde iklim krizi ve Türkiye'nin bu yeni dönemde yapacakları ise gündemden düştü. Ve gene satır aralarına sıkıştı. Her ne kadar durum böyle olsa da geçtiğimiz haftaki iklim haberlerinden öne çıkanları isterseniz gelin beraber ele alalım. İlk olarak COP26'nın sonucunu kısaca bir özetleyelim. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi kararlarında kömürden çıkış bahsini son dakikada kömür kullanımının kademeli azaltılması olarak ve fosil yakıtlara teşviklerin sonlandırılmasını fosil yakıtlara verimsiz teşviklerin sonlandırılması olarak değiştirdi. Bu değişimlerin arkasında çok açık bir şekilde neredeyse tüm ülkelerden daha fazla temsilciyle zirveye katılan ve son kullanma tarihini uzatmaya çalışan fosil yakıt lobisi var. Buna ek olarak Çin ve Hindistan'ın da kısa dönemli ekonomik bakış açısı bu değişimi kolaylaştırdı diyebiliriz. Bununla beraber zirve esnasında 40'tan fazla ülke ve yaklaşık 150 kuruluştan oluşan bir koalisyon 2030 yılından itibaren kömürü aşamalı olarak bırakma ve artık kömürle çalışan yeni elektrik santrallerinin kurulmasını desteklememe taahhüdünde de bulundu. Bu verilerden yola çıkarak iklim konusunda politik olarak iklim aktivistleri için sıkıntılı ama finansal olarak kömür için sıkıntılı bir döneme girdiğimizi söyleyebiliriz. Yükselen yakıt fiyatları ve finansal desteklerin kesilmesiyle enerjimizin geleceğinde kömürün yeri olmadığını bir kez daha görüyoruz. Bu belki istediğimizden biraz daha uzun sürebilir ama 350 küresel kampanyalar koordinatörü Mahir Ilkaz'ın da dediği gibi tüm dünyada kömür, başta kömür karşıtı hareketlerin mücadelesiyle zaten yok olma yoluna girmişti ve zirve de bunu tasdik etmiş oldu. Peki tüm COP26 süreci boyunca sessiz kalan Türkiye bu yeni dönemde nasıl politikalar geliştirecek? Bize belki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu'nun 4 aylık çalışmadan ardından hazırladığı 729 sayfalık raporu yol gösterebilir. Raporda Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün iklim değişikliğinin gelecekte Türkiye'yi nasıl etkileyeceğini ortaya koyabilmek amacıyla 2016 ile 2099 dönemi için geliştirdiği küresel iklim projeksiyonları öne çıkıyor. Buna göre Türkiye genelinde ortalama sıcaklık 2021 ile 2099 döneminde yıllık 1 ila 6 derece artacak. Çok geniş bir aralık vermişler açıkçası. Biz bunu diğer bilimsel makalelerde yaklaşık 3 derece olarak görüyoruz. Yağışlar azalsa bile sel riski artacak. Kuraklık risk seviyemiz giderek artacak. Bu durum gıda güvenliğinin riske girmesine ve ekosistemlerin bozulmasına yol açabilecek. Yani haberler çok da iyi değil. Raporda iklim değişikliğine karşı yasal ve kurumsal düzenleme gerektiren konular ise 96 tane ana başlık altında toplanmış. Ama açıkçası bunlar yaklaşık 20 yıldır konuşulan ama üzerine hiçbir adım atılmayan su kullanımını azaltma yönelik damla sulama, biyolojik çeşitliliği koruma yönelik kanun tasarılarını içermekte. Sorunlar da dahil olmak üzere rapor yapılacaklar konusunda az da olsa yeni başlıklara sahip. Bu başlıklardan bir tanesi ise iklim değişikliği kanunu. Rapor, iklim değişikliği mücadelede sera gazı emisyonlarının azaltılmasını ve iklim değişikliğine uyum için gerekli hukuki ve kurumsal çerçevenin oluşturulması, teknik ve finansal mekanizmalara ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla kanuni düzenlemeye ihtiyaç duyulduğunu, bu kapsamda iklim değişikliği kanunu çıkarılması gerektiğini vurguluyor. Raporda iklim değişikliğine yönelik atılan adımların kimseyi geride bırakmadan ve adil yönetilmesi için ulusal adil geçiş mekanizması kurulması teklifine de yer verildi. İklim değişikliğinin etkilerine karşı 2050'ye kadar iklim dirençli toplum olma hedefi koyulması da önerildi. Bunun için ısınmadan ulaşıma, çim yerine çalı kullanımından yağmur suyu depolama yönelik öneriler de raporun bir parçası. Açıkçası ulusal adi geçiş mekanizması kelimelerini duymak çok güzel ama bunun bir komisyon raporu olduğunu ve projeyle beraber daha meclise sunulmadığını da unutmayalım. Türkiye daha önce de su, müsilaj, tarbili gibi konularda eylem projelerinin yapıldığı ama projelerin eyleme geçemediği bir dönemden geçiyor. Çünkü bu projelerin detaylarını ilk önce hükümet tarafı benimsememekte. Adi Geçiş ve İklim Dirençli Toplum Güzel isim tamlamaları olsa da AKP hükümetinin şu an yaptığı açıklamalar Türkiye'de iklim krizinin en büyük sebebi olan kömür ve kömürden çıkış konusunda zor ikna olacaklarını gösteriyor. Kömür konusunda ilk açıklama Türkiye'nin özellikle kömürden elektrik üretim politikalarının uygulayıcısı Elektrik Üretim AŞ EUAŞ'tan geldi. Düzenlenen bir söyleşi de Medyascope'un sorusu üzerine EUAŞ Genel Müdürü Dr. İzzet Alagöz'e göre Türkiye kömürden o kadar da çıkmıyor. Hatta ikisi ihale aşamasında 5 kömürlü termik santralde yolda gözüküyor. Alagöz'e göre Türkiye'nin planları yeni kömürlü termik santral kurmak üzerine. Yerli kömür kaynaklarımızın %10'unu dahi kullanmadığımızı belirten Alagöz, yerin altında 60 yıl yetecek kömürümüz olduğunu ve bu kömürü yerin altında bırakma niyetleri de olmadığını belirtti. Bu açıklamadan birkaç gün sonra ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, karbon yakalama teknolojisinin gelişmesi durumunda Türkiye'nin kömürden çıkmayacağını söyledi. Dönmez, karbon yakalama teknolojisinin gelişmesi durumunda kömürün Türkiye enerji portföyünden çıkarılmayacağını kaydetti. Yakıtın kendisinde kaliteyi arttırıcı ve karbon azaltıcı teknoloji gelişmeler süreci şekillendirecek ama teknolojiler bugünkü haliyle kalırsa net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda 2053'ten sonra kömürden elektrik üretim imkanı kalmaz dedi. Yani Türkiye 2053'e kadar teknoloji gelişmese bile kömürden elektrik üretmeyi planlıyor diye okuyabiliriz bunu. Bu iki açıklama bürokrasinin kömürü yönelik duruşunu açıkça göstermekte. Sadece bu açıklamaları ile değil, COP26 toplantısı öncesinde de belirli adımlar bu konuda atılmıştı. Milas'taki YK Enerji AŞ, İçtaş Enerji ve Limak Enerji ortaklığı ile işletilen Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri için kömür sağlayan ve Akbelen Ormanı ile bölgedeki köyleri tehlikeye sokan alanlar tek saha haline getirildi ve 2041 yılına kadar işletilmesine izin verildi. Bu bölgede ulusal adi geçiş mekanizması gibi konular konuşuluyorsa, bölgenin tarım ve özellikle orman kaynaklarını yok eden bir teknolojinin adi geçişten bahsetmesi mümkün olamaz. Yerli ve milli olarak atfedilse de ciddi oranlarda dışarıdan ithal edilen kömürle ayrılığımız uzun ve acılı olacakmış gibi. Çünkü özellikle şu anki ekonomik koşullarda Türkiye kömürden çıkışı ne kadar geciktirirse o kadar büyük fırsatlar kaçırıyor. Bunun sebeplerini gelecek hafta Türkiye'nin nasıl adil ve ekonomik bir şekilde kömürden çıkabileceğine ele alan çalışmaları ile inceleyeceğiz. O yüzden gelecek haftanın Aposto bültenini kaçırmayın derim. Şimdi de gelin isterseniz haftanın diğer iklim haberlerine bir şöyle göz atalım. Avrupa Komisyonu artık soya, sığır eti, palmiye yağı, odun, kakao ve kahve ile deri, çikolata ve mobilya gibi bazı türev ürünlerin ithalatçıları için zorunlu durum tespiti istemeye başlayacak. Yasa ile şirketlerden küresel tedarik zincirlerin ormanların yok edilmesine katkıda bulunmadığını kanıtlamalarını isteyerek ormansızlaşmaya bağıntılı malların ithalatını önlemeyi amaçlanıyor. AB İklim Politikası Şefi Frans Timmermans, iklim ve biyoçeşitlik krizlerine karşı küresel mücadelede başarılı olmak için yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da hareket etme sorumluluğunu almalıyız. Ormansızlaşma yönetmeliğimiz, Avrupa'nın ormansızlaşmaya katkısını en aza indirgemeye yönelik vatandaşların çağrılarına yanıt veriyor, dedi. Yasanın AB hükümetleri ve Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanması, ormansızlaşma adına atılacak en büyük düzenlemelerden biri olacak. 16 yıldır devam eden Bartın'ın Amasya ilçesinde Hattat Holding tarafından yapılması planlanan Hama Termik Santral için Danıştay 6. Dairesi'nin 1/100.000 ölçekli plan değişikliğine termik santrali işleyen değişikliğin iptaline karar verildi. Bölgede termik santrale karşı organize olan Bartın platformunun avukatı Engin Uzun, bu karar ile Amasya ilçesine termik santral olmayacağına dair kesin bir hükümle Danıştay süreci sonlandırıldı dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sürecin tamamen sonlandırılana dair açıklama beklemesine rağmen Bartın platformu termik santral sürecinin bittiğinden emin. Almanya'daki genel seçimlerden 2 ay sonra yeni hükümeti oluşturacak partiler Sosyal Demokratlar, Yeşiller Partisi ve Hür Demokratlar arasında idealde 2030'a kadar kömürden çıkış ve yenilenebilir enerjilerde büyük genişleme gibi adımları ayrıntı olarak açıklayan güçlü bir iklim ve enerji odağına sahipler. Yeni hükümetle elektrik sektöründe yenilenebilir enerji kaynaklarının 2030 yılına kadar %80'lik bir paya sahip olması bekleniyor. Bunu başarmak için yenilenebilir enerji kaynaklarının genişlemesini kamu yararı olarak tanımlanacak ve iklim nötr hedefine ulaşana kadar diğer çevre koruma alanlarına göre öncelik verilecek. Bununla beraber hükümet yenilenebilir enerjilerle arz güvenliği sağlanana kadar doğal fosil gazla çalışan santrallerine ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Ve fosil gaz için mevcut enerji santrali sahalarında hidrojene hazır bir şekilde inşa edilmeye de devam edecek. Hükümetin karbon pazarı, ulaşım ve tarım konularında kömürsüz ve nükleersiz bir şekilde önümüzdeki dönemde örnek sayılabilecek adımlar atması bekleniyor. Evet, bir haftanın da iklim haberlerini beraber göz attık. Bu gibi haberleriyle gündemi ve çözüm önerilerini öğrenmek için beni, yani Çevreci Geek'i Instagram ve Twitter'da da takip etmeyi unutmayın. Çevreci Geek ile bu hafta podcastına ek olarak Aposta'dan yayınlanan Çevreci Geek bülteni de bu podcastın e-posta olarak her hafta dijital kutunuza düşeceği bir haber platformu. Aposta'da yayınlanan Çevreci Geek bültenine ulaşmak için apostanews.com adresini ziyaret edebilir ya da sosyal medya kanallarında bulunan linkleri tıklayabilirsiniz. Daha iyi bir gelecek için kendinize ve çevrenize çok iyi bakın. Sevgiler.